You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Levent Bey merhaba.
Merhabalar.
Seçim sonuçları sanıyorum sizin için hiç sürpriz olmadı. Zira son 3-4 hafta boyunca her konuşmamızda siz seçimin İşçi Partisi için çantada keklik olmadığını hep söylediniz. Bill Shorten'ın seçmen tarafından benimsenmediğini de hep dile getirdiniz. Sürpriz değil değil mi sizin için?
Sürpriz olmadı. Daha da ilginç olan seçimden sonraki 1-2 günde olan gelişmeler. Bir takım istatistiklere göre eğitim ve gelir durumu yüksek seçim bölgeleri İşçi Parti Yeşillere oy verdi şeklinde açıklanıyor ve taşra seçmeni ağırlıklı olarak Liberal Ulusal Parti ile marjinal sağ partileri verdiği şeklinde bir dağılım var. Ama bu seçimin ardından liberallerin zaferi pek çok sosyal demokrat yorumcu tarafından seçmenin aptallığı gibi tuhaf bir yorum maruz kaldı.
Sosyal medyada hatta Yeni Zelanda'ya gidelim, evet. Bir tek orası kaldı evet, gibi yorumlar var.
Yeni Zelanda'ya gidelim, bu aptallara kaldık, taşra seçmeni aptaldır. Bunu dinleyicilerimiz sık sık Levent Efe niye Türkiye ile ilgili konuşmuyor diyor. Bir paralellik arada kurmak istiyorum ilk defa konuşarak. Şimdi bilindiği gibi Amerika'da da benzer bir durum oldu. İngiltere'de Brexit oylamasında da oldu. ABD'de bilindiği gibi aniden yoksullaşan orta sınıf düştüğü bu durumu, orta sınıfın bu yoksullaşmasını görmeyen sosyal demokratları cezalandırmak için gitti Trump'a oy verdiler. İngiltere'de de Brexit oylamasında eğitimli kesimler Avrupa Birliği'nden ayrılmayalım dediği halde taşra seçmenin ağırlığıyla Brexit'te bilinen sonuç çıktı ve ardından Amerika'da da İngiltere'de de pek çok sosyal demokrat yorumcu insanları taşralıları, eğitimsiz kesimi, işte şehir merkezlerinden uzakta oturan insanları aptallık, gerilikle suçladı. Ben Türkiye'de de benzer bir durumun son 15 senedir yaşandığını ve hala yaşanmakta olduğunu vurgulamak vardı. Bir paralellik kurmak istiyorum. Türkiye'de de muhalif kesimlerin bir kısmı yıllardır halkın %60'ının aptal olduğu, işte göbeğini kaşıyan krolar gibi bir söylemlere sarılıyor. Yani taşralı diye, eğitim düzeyi düşük diye belli toplum kesimlerini aşağıladığınız zaman onlar size ilelebet oy vermez. İşçi Partisi'nde de aynı olacak. Ve hiçbir toplum kesimi aşağılanmayı sevmez ve kimse aşağılandığını fark etmemesi mümkün değildir. Onun için Avustralya'da İşçi Partisi'nin, yeniden buraya dönecek olursak, bu seçim yenilgisini hazmedebilmesi için hangi lideri seçerse seçsin, önce taşra seçmeniyle barışması lazım. Onlara düzgün şekilde yaklaşılması lazım. Adamlar yani dünya kavrulsa, sıcaktan kavrulsa bile gidip Adani'nin madenin açılması istiyorsa bunda bir çelişki var, var olmasın ama bu insanların geriliğiyle, aptallığıyla ilgisi yok. Siz bir şekilde o insanlara düzgün bir şekilde yaklaşmanız lazım ki onlar da gönlü alınsın ve sizin ne dediğinizi dinlesin.
Ya en azından bu, samimice ikna edebilmeli değil mi?
Samimice evet. Bir İşçi Parti samimice yaklaşmadığı için anlattığı şeyler, vergilerle ilgili pek çok yasalar, pek çok düzgün yasalardı, önerilerdi. Ama seçmen onu dinlemedi, dinlemek istemedi. Yani seçmen ciddiye alınmak istiyor. En eğitimsiz, en taşların, en ücra yerinde oturan insan bile adam yerine konmak istiyor. Maalesef toplum içinde Türkiye'de, İngiltere'de, şimdi burada da olmaya başladığını görüyoruz. Bu kutuplaşma hemen 2 günde kaybolacak bir şey değil ve gelecekte çok zarar verecek bu ülkeye.
Az önce sanıyorum siz de dinlemişsinizdir. Toplum bireylerimiz İşçi Partisi'nin yeni lideri hakkında görüşlerini nasıl olmalı arasından. Adaylar ortaya çıkmaya başladı. Sizce nasıl biri olmalı ve siz kimi şansı görüyorsunuz?
Yani İşçi Parti için çok talihsiz bir sürece giriyor olabiliriz. 6 yıllık bir hükümeti Bill Shorten sağlamıştı ve şu an İşçi Parti sanki fabrika ayarlarına dönecek gibi klikler birbirine girmeye hazır durumda. Albanese'nin de Chris Bowen'un da eskimiş isimler olduğunu düşünüyorum. Onların ne yüzle aday olduklarını anlamakta ben zorlanıyorum. Çünkü seçmenin reddettiği onca yasanın altında bu insanların ismi var. Yani genç insanların ortaya çıkması lazım. Jim Chalmers ismi zaten ortada. Kendisi de ismini, bu işi düşündüğünü, lider olmayı düşünebileceğini söyledi. O ya da bir başka genç kuşaktan birilerinin sivrilebilmesi lazım. Tabii daha da önemlisi partilerdeki o değişme çarkında başka insanların, normal insanların, profesyonel mesleği, politikacılık olmayan insanların da sıyrılabilip liderliğe kadar yükselebilmesi lazım. Bu maalesef bu yollar tıkandı Avustralya'da.
Az önce dinlemişsiniz. Kadın olmalı dediler. Siz de öyle düşünüyor musunuz?
Tabii ki. Yani çok çok büyük toplumda bir yumuşama, çok büyük bir bütünleşme sağlayacak. Yani işçi partileri çok onda bir pozitif eğilim bildirseydi, ama tabii o da yine aynı şekilde eskimiş birisin. Umarız genç hanımlar cıvıl cıvıl pek çok var zaten. Şu an parlamentoda zaten kadın seçilen kadın üye de her iki partide de ciddi bir şekilde arttı. Bu da çok olumlu bir gelişme. Umarız birileri yakında seçilir ve liderliğe oynar.
Peki kamuoyu yoklamaları sizce neden iflas etti Levent Bey?
Bu konuda pek çok yorum var, ama sanıyorum en inandırıcı olan şu an için bugüne dek yapılan, geçmişte yapılan kamuoyu yoklamalarındaki örnekleme sisteminin evlerdeki telefonlar aranarak yapılmasıyla ilgiliydi. İşte öyle bir örnekleme, işte gelir durumu, şehrin neresinde oturan hangi insanlar gibi örneklemede kolaylık sağlıyordu bu kamuoyu araştırması yapan şirketlere. Ama evlerde bu telefonlar kalmadı ve cep telefonları aynı örneklemeyi vermediği için göz kararı yapıldığı şeklinde iddialar var. Kaldı ki kamuoyu yoklama şirketleri bu kadar çuvallamasına rağmen sosyal medyadaki aktiviteyi inceleyen bir takım kişi ve kurumlar son derece doğru tahmin ettiler. Belki de artık oralardan yapılması lazım. Partilerin sosyal medya hesaplarındaki kıpırdanmalar ve oralardaki insanların engagement'ı, oralara ne kadar katılıyorlar, o sosyal medya hesaplarına ne kadar girip çıkıyorlar, yorum bırakıyorlar, buralardan belki de hesaplanması lazım. Maalesef her iki parti de uyudu. Ama son hafta hep duyuyorduk zaten. Liberallerin kendi iç yoklamalarında bir şeyler oluyor. Galiba kazanacağız şeklinde bir kıpırdandıklarını zaten medyada okuduk.
Short'un seçim gecesi, hani veda olarak da adlandırabileceğimiz o konuşmasında iklim değişikliğine de işaret etti, vurgu yaptı. Hani hükümetin bu yönde adım atması gerektiğini ima eden cümleler sarf etti. Bu anlamda ben de size sormak istiyorum. Çevre konusu ne olacak şimdi yeni hükümetle yani, birlikte?
Bugün Melbourne'da 20 dereceye geçti hava sıcaklığı. Sydney'de orman yangınları olmasın diye hala uğraşılır. Kış gelemiyor bir türlü. Yani Liberal Parti'nin yapacağı en büyük hata, işte seçimi kazandık, bu iş artık umursamasak da olur. Bu çevre konusunda umursamasak da olur. Aha, vatandaş bize onay verdi, istediğimiz yapalım şeklinde bir tavra girerlerse en kötüsü olur. Ama ben politikacıların hep böyle oyalayacaklarını, bu işi erteleyeceklerini, ama asıl ciddi kararları işte bankaların, iş çevrelerinin, hayatın kendisinin vereceğini, zaten vermekte olduğunu düşünüyorum. Yani çevrenin böyle bir felakete gittiğinde siz istediğiniz kadar kömür madenli, yeni kömür madenlerine onay verin, oradan güzel al gülüm ver gülüm ilişkiler içine girin. Yani kömür madenlerine kimse kredi vermeyecek ve iş çevreleri çok hızlı bir şekilde, inanamayacağımız kadar hızlı bir şekilde yenilenebilir kaynaklara yönelecekler ve politikacılar yine yaya kalacaklar.
Bu haftaki tüm bu yorumlar için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.